Saffa suresi 3. ayet.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimul hakim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Evet, Saffa suresinin geçen hafta 4. ayetini işlemiştik ama işlemekle bitecek bir ayet değil. Neden? Dördüncü ayeti olan inne ilahekum levahidun ayeti la ilahe illallah, yani kelime-i tevhidin nesiydi? Bir izahıydı. Alt açılımlarından biriydi. Ne demekti la ilahe illallah? İlah yoktur. La ilahe ilah yoktur. İlla Allah. Ancak Allah vardır. İlah kelimesini şöyle açıklamıştık. Senin sevgi ve muhabbetle, cazibeyle yöneldiğin ve zarar gelmesinden korktuğun her şey ilah tanımına giriyordu. Yani Allah'ın mahlukatı içerisinde, Allah'ın yarattıkları içerisinde eğer bir şey bu tanıma giriyor da sen ona tırnak içerisinde Allah dışında ona fazla teveccüh edip fazla korkarsan, Allah korusun, onu ilah edinme tehliken var. Zaten tarih içerisinde de bizim dinler tarihi kitabından öğrendiğimiz ilahlar bir şekilde zaman içerisinde simgeleştirilip putlaştırılmış. Yani ilah deyince tam anlaşılmıyor, put deyince anlaşılıyor. Ama put deyince de anlaşılmıyor tam olarak. İşte Rabbim o yüzden ilah demiş. Yani insanların yanlış olarak şu güç bundandır, şu yardım bundandır, şu sevgi bundandır diye yöneldikleri ne? Allah reddedin diyor. Onun içerisinde olan güç tecellileri zaten Allah'tandır. Aslında bunlar, hani geçen hafta çok konuştuk, teferruatına girmeyeceğim. Bir anlamda Allah'ın esmalarıdır. Mesela, evet.
Eski yorumumuzu kavramıştık. Esmaların şeyinde orada tanrılar oluyor.
Tanrı oluyor işte. Zaman içerisinde tanrı, yani ilah oluyor. Mesela şöyle, Allah-u Teala mesela en çok tabii ki bizim anlayabileceğimiz para endeksli düşündüğümüz için Er-Rezzak esması var. Rızıkı çok çok veren anlamına geliyor. Rızkı çok çok veren, çok çok rızıklandıran anlamına geliyor. Şimdi biz bir şekilde rızıklanıyoruz. Şimdi eğer bu rızkı Allah'tan görmezseniz mahlukattan biliyorsunuz. Her ne kadar sistem gereği mahlukattan da olsa faili mutlak olan Allah'ı görmek lazım orada. Bu bize rızkın bir şekilde gelmiş olması, yani devlet maaşıyla olabilir, bir yerde çalışmanızla olabilir, esnafsınızdır, bir şekilde tarla ekiyorsunuz, oradan olan gelir. Aslında Er-Rezzak'ın bir ikramı bize.
Vesileler.
Vesileler, yani Allah-u Teala bunu vesile kılmış. Bunda Rezzak. Şimdi bunu Rezzak olan Allah olarak görmeyin. Mahlukatı ne yapıyorsunuz? Yüceltmiş oluyorsunuz. Halbuki Allah veriyor onu. Yani benim çalışmamla oldu. Zaten Kehf suresinde var bu. Benim çalışmamla oldu bunlar diyor. Halbuki orada ne diyor? Keşke maşallah deseydin diyor. Şimdi maşallah ne demek? Hani biz Allah korusun gibi bir anlam yüklemişiz ona, o değil aslında. Ma şey demek, şae diledi, kim? Allah. Yani Allah'ın dilerse değil, Allah'ın dilediği şey. Allah dilerse inşallah. İn şart edatıdır, şae diledi Allah. Eğer Allah diler ise, ama maşallah Allah'ın dilediği şey. Yani şunu diyor, senin bu tarlandaki ekilen şeyler, yani ayete göre söylüyorum, Allah'ın dilediği şey, Allah dilemeseydi olmazdı. O yüzden keşke bu mantıkla söyleseydin diye. İşte bunu yaptığında ne yapıyorsun? Adrese teslim ediyorsun şeyi. Şimdi bir evvelki nesle girelim, yani bu dinler tarihinde anlatılanı. Bir gücün ve kuvvetin ona rızkı verdiğini biliyor. Fakat bunu adresi doğru Allah'a teslim etmiyor da bunu putlaştırıyor, cisimleştiriyor, tanrılaştırıyor. Diyor ki bana işte X tanrısı yaptı diyor. Veriyor bunu diyor. İşte böyle olduğu zaman hata olmuş oluyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Aynı bunun gibi aslında her idrak seviyesinde hata var. Bu insanların zaman içerisinde putlaştırdığı şeyler aslında Allah-u Teala'nın esmaları. Mesela el-mümin esması. Bizim iman ettiriyor. Bizim iman etmemize vesile olan. Mesela el-hafız. Ne yapıyor? Bizi hıfz ediyor, bizi koruyor. El-müheymin. Bizi gözetiyor. El-muhyi. Bize dirilik veriyor. Eş-şafi. Bize ne yapıyor? Şifalar veriyor. Şimdi işte zamanında bunları Allah dışında başka putlara yönlendirdikleri için bu tevhid olmamış oluyor. İşte Allah-u Teala onlara diyor ki sizin bu ilah olarak kabul ettikleriniz aslında diyor benim.
Oraya gidiyor.
Cenab-ı Hak'a gidiyor. Şimdi eğer biz de bu devirde her ne kadar cisimselleştirmeden, putlaştırmadan, ismini koymadan güç ve kudrete onun adresini verirsek hata yapıyoruz. Bu her türlü alanda böyle oluyor. Her türlü alanda bu şekilde oluyor. Bir üst yüzde söyleyeceğim. Hani esmalar dedik ya. Tabii bu yüksek idrak seviyesindeki bir şey. Yani insanın oraya gelmesi bile güzel. Esmaları da Allah olarak görmemek lazım. Mesela Er-Rezzak dediğin zaman Er-Rezzak aslında Allah değil. Şöyle demek daha duygun olur. Rezzak olan Allah. O zaman Allah ayrı, haşa, esma ayrı gibi bir kavram olur. Yani bunu diyen o niyette demiyor. Yani zikir çekildiğinde Er-Rezzak, Er-Rezzak ya da El-Hay, El-Hay dediğinde Allah'tan başka bir şey yapmış olmuyorsun. Fakat hay olan Allah, gayyum olan Allah, hay olan Allah dediğin zaman esmanın, Allah'ın bir esması olduğunu kabul ederek yapıyorsun. Yani bu tekrar diyorum çok üst bir iman seviyesinin şeyi. Yani nice insanlar oraya gelememişler. Allah'ın esmalarını bilmiyorlar, tanımıyorlar. Sen tanıyorsun, bir de zikrediyorsun, yöneliyorsun. Ben birisini söylüyorum. Bir de hedefi direkt olarak Allah-u Teala, yani Allah'ın zatına götürdüğünde çok güzel. Bir üstünü söylüyorum. Esma da değil, yani Rezzak olan Allah da değil. Bizzat Allah veriyor. Bu da en üst yöneliş, idrak şeylerinden birisi.
İlahlara bazen herkese kendine göre bir ilah var falan da oraya bir övgü veriyor. Ama esasında bütün övgüler Allah'a göre bir şey gidiyor, değil mi?
Evet, yani bütün övgüler Allah'a.
Taşı toprağa da övgü verse neçeri Allah'a da. Ham alemi Rabb'i olan Allah'a.
Allah'a mahsustur. Zaten bu 5. ayet bunu açıklayacak. Evet. Ona gelmeden şunu diyorum. Peki şunu da açıklamıştık. Vahdaniyetle ehadiyet var. Vahid ve ehad var. Bunu da tekrar bir açıklayalım şeyine gireceğim. Vahid bir demek. Sayı olarak da bir. Peki mahlukatta olduğu zaman ne oluyor? Ya işte bütün dağ taş, sen ben, arz sema, bunların hepsi, yaratılmış bu her şeyin bütünü vahdaniyet. Yani vahdaniyet bütünlük demek. Ayırmıyorsun, şu cisim ayrı, bu cisim ayrı demiyorsun. Onların hepsini vahdaniyet olarak birliyorsun. İkincisi, Allah-u Teala'nın esmaları dersek, esmanın tanımı neydi? Allah'ın bütün güç ve kudretlerinin tecellisiydi. Esma demek Allah'ın güç ve kuvvetlerinin tecellisi demek. Yani her şey kendi başına var olmuyor. Allah'tan ayrı da bir şey değil. Ama Allah-u Teala'nın güç ve kudretlerinin görüntüsü esma. Bütün bu esmaların birliği de vahdaniyet. Yani el-vahid esması bunu da anlatıyor. Yalnız hu'dan farkı var. Hu Hani huvallahüllezi la ilahe illa hu'daki hu, bütün esmaların kaynağı. Zahir olan esmaların birliği el-vahid. Biraz teknik bir açıklama ama şey, bu neye benziyor? Belki tam emin değilim ama şunu söylüyorum. Bakın, boyalar var. Bunu boyayla uğraşanlar bilir. Değil mi Ayhan Bey? Siz matbaada boyalarla uğraşıyorsunuz. Bütün boyaları birleştirdiğinde tek bir renk çıkıyor, siyah. Boya olarak. Fakat renk olarak, hani bir tayf vardı ya bizim okulda şey yaptınız. Bir daireyi değişik tayflara bölüyorsun, çizgilere bölüyorsun. Beyaz, sarı, kırmızı, yeşil şeyleri, gökkuşağındaki renkleri. Onu çok hızlı çevirdiğinde de bu sefer beyaz oluyor. Bak, renklerin bir araya gelmesi, karışmasıyla beraber beyaz. Ama boyanın karışmasıyla beraber ne oluyor? Siyah oluyor. İşte bu şey de, hani hu ile el-vahidin de böyle bir farkı var. Birisi kaynak olarak, sıbga olarak birlik, birisi mevcudiyetteki birlik. Mesela ayette diyor ki, sıbgatullah diyor, Allah'ın sıbgası. Sıbga boya demek. O ne güzeldir ki Allah'ın boyasıyla boyanır. Ne diyor? Allah'ın esmalarının tecellisini kendi üzerinde çekerek, onu yaşayarak Allah'ın boyasıyla boyanmış oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah ne demekti? Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktu. Hav ve kuvvet. Kuvvet ve havl. Havl neydi? Bir şeyin bir şeye değişmesi, dönüşmesi. Hal, havleden gelen bir kelimedir. Peki bunlar neyle oluyor? Allah'ın esmalarıyla oluyor işte. İşte bu da sıbga, Allah'ın boyası. Mesela tasavvufta vardı. Her esmanın bir rengi vardır. O renk esmayı temsil ediyor. Zahirde de o. Bu renge bakarak da tecelli etmiş olan esmaları anlamakla ilgili de bir ilim var. Bu şekilde. Peki ehadiyet ne? Ehadiyet ise zatının birliği. Yani vahdaniyet denilen varlıkların birliği Allah'tan ama Allah değil. Mesela şöyle düşünün. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. De ki Allah ehaddir. Birdir yani. Lem yelid doğurmamıştır ve lem yulet doğurulmamıştır. Bir şey tarafından doğurulmamıştır. Şimdi bunun şeydeki anlamı ne? Yani birinci anlamı Hristiyanlara karşı. Yani onlar Allah üçtür diyorlar. Teslis inancı var. Hazreti İsa'yı da Allah'ın oğlu. Yani baba Allah olursa haşa. Allah ne yapmış oluyor? Bir şekilde doğurmuş oluyor. Bunu reddediyor. Amenna. Yani teslis yoktur. Allah birdir. Yani kavramsal olarak onu bölemezsin manası var. Amenna doğru. Ama daha derin manalarıyla ne var? Allah tektir, parçalanamaz. Zatı ilahisinden sisteme bir parça katmamıştır. Birileri ve bir şeyler de Allah'ı yaratmamıştır. Bunlar notlar var. Biraz da kopya aldım. Bu şekilde. Yani lem yelit doğurmamıştır. Ve lem yulet doğurmamıştır. Şimdi doğurmamışta ne var? Bizim kainatta gördüğümüz her şey Allah'tan bir parça değildir. Şimdi parça dersen Allah'tan çıkma, kopma bir şey gibi algılıyorsun.
İnsan gibi her şey.
Velem yuret doğurulmamıştır. Yani Allah Teala da bir şeyden meydana gelmemiştir. Evvelde de, ahirde de nedir? Yani evveli Allah, ahiri Allah. Allah var idi, var. Hiçbir şey yok idi. Her şey yok olacak, Allah'ın zatı baki kalacak. O zaman ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Tamam da her şey Allah'tansa nasıl Allah değil? Yani şimdi şu kalemi görüyorsunuz, bu Allah mı? Haşa. Allah derseniz ne oluyor? Şirk yapmış oluyorsunuz yani şeyi. Peki bu Allah'ın dışında bir şey mi? Yani Allah'ın dışında bir şey dersen Allah var, kalem var gibi ikiye ayırmış oluyorsun. Bu da değil. İşte burada esma devreye giriyor. Esma, Allah-u Teala'nın güç ve kudretlerinin tecellisi. İşte bütün mahlukatta bu esmalardan tecelli oluyor. Eğer böyle demezsen sanki başka bir şeyden oluşmuş gibi bir mana veriyor. Şimdi ne dedik vahide? Allah'ın yarattığı şeylerin bir bütünü. Peki kasıt ne? Ehadiyete gitmek. Evet. Ya burada ayetlere baktım. Ehad kelimesi Allah'ın zatı için tek bir ayette kullanılmış, biliyor musunuz? 82 ayette geçmiş ehad. Ama Allah'ın zatı için bir yerde kullanılmış. Diğerlerini hep herhangi bir, birisi manasına kullanmış. Ehadekum. Sizden biriniz olarak kullanılmış. Ama tek bir yerde, işte bu İhlas suresinde kul huvallahu ehad diyerek tek bir olanın Allah olduğu söylenmiş. Mesela İhlas'ın sonunda var ya, İhlas suresinin. Velem yekun lehu küfüven ehad. Bak orada da ehad geçiyor. Ama o ehad hiçbir şey, herhangi bir şey anlamına geliyor. Yani herhangi bir şey Allah'a küfür denk değildir. Yani aklınıza, hayalinize bu tuzuna getirmeye çalışmayın. Allah'ın zatı hiçbir şeye benzemez. Efendim?
Yani bazen şey gelebiliyorsun ya.
Ama işte diyor ki yani, ne gelirse yani gelsin. Biliniz ki o Allah değil diyor. Bu Münir Derman Hoca'nın kitabında bir söz vardı. Allah'ın zatını algılayabilecek hücre Allah tarafından yaratılmamıştır diyor. Yani biz bilgisayar programı olduğunuzu düşünün. Bilgisayar programı ne yüklendiyse o bilgiyi verir. Yüklenmedik bir şeyi vermez. Dolayısıyla Allah'ın zatını diyorum, bak esmalarını demiyorum. Ama Allah'ın zatını algılayacak hücre dimağda, beyinde yok. Dolayısıyla boşuna uğraşmayın. İşte velem yekün lehu küfüven ehad bunu anlatıyor. Hiçbir şey Allah'a denk, yani küfü değildir. Ama biz neyi anlayabiliyoruz? Biz Allah-u Teala'nın esmalarını anlayabiliyoruz. Tabii anlayabildiğimiz kadarıyla. Yani ne kadar anlayabilirsen o kadar zor, yani zor bir şey. Ama bunun işte esmaların bütünlüğü ve varlığın bütünlüğü vahdaniyet. El-Vahid esması bunu anlatıyor. Ehadiyet ise zatının birliği. Bak kelimeleri biraz düzeltiyorum. Kızım uyardı beni. Hani şöyle dersen daha anlaşılır dedi. Sohbeti dinliyor. Bütün bu mahlukatın birliğine bütünlük de dedi baba dedi. Tek bir bütünlük yani. Ama Allah'ınki ise teklik. Bölünemezdik yani. Bir parça falan haline getiremiyorsun tek. Bunu da şöyle geçen hafta şey yapmıştık, tekrar söyleyeyim. Bütün mahlukatı, arş, sema, arş, kürsi, dağ, taş, aklınıza ne gelirse, bütün hepsinin varlığını bir küre şeklinde bütünlük olarak düşünün. Yani o kadar küçültün ki bir küre gibi. Bu, yani bu bile değil ama koskoca kainatı da Allah'ın zatının varlığı gibi düşünün. Bu küre ortada duruyor. İşte bütün mahlukatının birliği bu küre, küreyle beraber bütün bu kainat da Allah'ın zatı. Yani ehadiyet. Hani deniyor ya, her şey, pardon toparlayayım. Allah her şeyde hazır ve nazır bile demeyin.
Her şeyi
Allah'ta hazır ve nazır deyin demenin özeti bu işte.
Çok güzel.
Mahlukat bu küre. Bu küre sınırlarını koyamayacağınız bir alanın ortasında duruyor.
Parçalardan meydana gelmiş o.
Evet, parçalardan gelmiş ama bir bütün. Vahdaniyet. Bu bütünle beraber, bu bütünden ayrı görmüyorsun. Bu bütünle beraber diğer kısmının parçalanmaz tekliği Allah'ın ehadiyeti. Şimdi bunun içerisine zamanı da koyun. Hani Allah için zaman yok. Allah-u Teala zamanı yaratan.
Yaratılmış her şey.
Zaman mahlukatın idrak düzeyinde bir şey. O zaman evvel de Allah, ahir de Allah. Zahir de Allah, batın da Allah. Biz işte bu ne yapıyoruz aslında biz? Yani bu varlık süresince ne yapmış oluyoruz? Vahdette ehadi bulmaya çalışıyoruz. Ehadi anlamaya çalışıyoruz. Yapabildiğin kadar işte. Yani o yüzden buraya geldim. Yani sana 50, 60, 70'lik ömür niye verdi? Yani siz mesleğinizi yapmak için mi buraya geldiniz? Yani diğeri esnaf, o esnaf yapmak için, yani bu sistem, koskoca sistem bunun için mi şey oldu? Halk edildi yani. Yani şunu sordum ya, Allah-u Teala, yani anlamak için sordum, sorgulamak için değil. Bu sistem niye halk etti? Yani işte 5. ayette göreceğiz. Öyle muhteşem sistem var ki, arz var, sema var, 1. kat, 2. kat, 3. kat, arş var, kürsüyü var, beyt-i mamur var, levh-i mahfuz var, meleği âlâ var. O kadar muhteşem sistem var. Bir de etna dünya var. Ve Peygamber Efendimiz bile bu dünyaya gönderiliyor. Neden? Yani buranın bu sistemini niye Allah-u Teala yarattı diye sorgulamak için, anlamak için soruyorum. İşte edna olan bu dünyada vahdaniyeti ve ehadiyeti anlamak için. Hani ben gizli bir hazineydim, bilinmekle mi murad ettim konusu var ya. Ben gizli bir hazineydim.
Bilinmeye murad
ettim. Şimdi o ben gizli bir hazineydim ne demek biliyor musunuz? Daha bu yaratılmaktan, kün emrinden öncesi. Mahlukat yok. Ama her türlü potansiyel var. Yani Allah'ın zatında her türlü muhteşemlik var. Bilinmekle mi murad ettim diyor. Kün emriyle beraber ne yapıyor? Mahlukatı yaratıyor. İşte bu süreç başlıyor. Fakat o bilinmekliği en edna olan, en aşağı olan arzda da halifesi olarak yarattığı Allah, insanda görmek istiyor. Bakın melekler meleği alada. Neredeyse iradeleri yok. Ama Allah'ın muradı ilahisi o değil. En aşağı olan, en aşağı idrak düzeyi olan arzda bile, edna olanda bile bilinmeyi istiyor. Ki bir sürü de engelleyici var. Yani arz var. Biz topraktan yaratıldık. Yani bizim yaratılmış habulemiz toprağa meyilli, arzı seviyor. Yani memlekete gittiğiniz zaman o muhteşem yere gidiyorsunuz. Yani bozkırın ortası ama memleketin. Neden? Toprağım diyorlar. Ha, diyor musun? Askerde toprağım. Yani toprağın oradan yaratıldı, çekiyor. Nefis var. Daha doğrusu nefsi emmare var. Yani şeyden bahsediyorum. Mutmain neden falan yukarılarından bahsediyorum. Nefis var. Şeytan var. Üç harfliler var. Sosyal şeytanlar var. Her türlü engelleyici var. Ama Allah-u Teala senin içine ruh koymuş. Hidayet unsurlarını koymuş. Bunda da bilmeni istiyor. İşte kıymetli olan bu.
Şey mesela, bataklığa düşüyorsun. Bataklıktan çıkmak için uğraşıyorsun. Ne kadar uğraşırsan şey yaparsan çabanın karşına alıyorsun. Yani dünya da öyle. Etler mi dünyada mesela? Cenab-ı Hakk'ın olmak için, tanımak için, etmek için, kulluk etmek için çırpınıyorsun, bir imtihana giriyorsun. Yani bataklıktan çıkan insan gibi aynen.
Aynen öyle. Bunu işte bu mücadeleyi şey yapmak istiyor. İşte Allah'a gitmek mücadelesini Allah-u Teala seviyor. Bakın Allah-u Teala'nın el mümin esması olmasın, el hadi esması olsun kimse bulamaz. Biz zannediyoruz ki biz gayret ediyoruz da mümin oluyoruz. Biz gayret ediyoruz da hidayete kavuşuyoruz şey oluyor. Hayır. Hadi olan Allah, el mümin olan Allah. El mümin ne demek biliyor musunuz? Kişiyi imanında emin kılan demek. İmanında emin kılan demek. Eğer Allah-u Teala'nın mümin esmasıyla desteklenme mümkün değil. Ne Allah ne de ahiret günü konusunda yeterli yakine, imana sahip olamayız. Ancak onun desteğiyle oluruz. Yani bunu da antiparantez söyleyeyim dedim. Şimdi şeye gidiyorum. İnne ilahekum, sizin ilahınız levahidun. Kesinlikle vahittir. Oradaki L harfi var ya, vahidin başındaki L, tekittir, pekiştirmedir, kuvvetlendirmedir. Tabii ki öyledir. Tabii ki vahittir var. Yani kesret denilen çokluktan tekliğe gidiş var. Bu kadar karışık şey görüyorsunuz çevresinde, çevrenizde bir sürü şey var. O aslında Allah'ın mahlukatının birliğidir. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Bakın yine vahid, bir üst seviyene, buradan da ehadiyete gitmek. Yani Allah'ın zatına yönelmek. Mahlukattan ehad olan zatına gitmek. Eğer böyle olursa asıl muradı ilahi yolunda önemli bir aşamada olmuş oluyorsunuz. Yani bununla ilgili söyleyeceğim çok şey var. Fakat biraz teferruat olacak. O yüzden geçiyorum. Yani olan şeylerde önümüzdeki gelen konularda nasip olursa bunları tekrar anlatırım. Biraz ilerleyelim diyorum. 5. Bismillah. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve Rabbul meşarik. Rabbul meşarik. Türkçesine o göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbidir, doğuların da Rabbidir. Şimdi neden bu dördüncü ayetin arkasına geliyor beş? Şimdi dedi ya vahittir diye, ilah-ı kümay vahittir diye. Şimdi vahidiyeti de açıklıyor burada. Rabbüs semavat, bütün semavatın, arzın ve arasındakilerin Rabbi. Geriye bir şey kaldı mı? Kalmadı. Yani senin bütün tahayyül alanında olabilecek her şeyi kapsayıcı bir ifade bu. Arzın, semaların ve arasındakilerin. Bir tek şey de Taha suresinde var. Rabbüs semavati vel arda ve ma beynehuma ve ma tahtessera. Toprağın altındakiler de diyor orada. Orada özel bir sınıftan yapıyor ama bildiğim kadarıyla diğer bütün ayetlerde bu şeyde geçiyormuş mesela bunlar. Meryem 65, Şuara 24, Sat 66, Duhan 7 ve Nebe 37. Burada göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbi olarak ifadeler var. Burayı almamış ama şeyde Taha suresinde de toprağın altındakiler diye de farklı bir sınıf var. Ama toprağın altındakileri de arza dahil edersek orada özel bir izahat var. Buradaki ifade her şeyi ne yapıyor? Kapsıyor.
Şimdi bu ayette şöyle bir şey var. İtikadı tam anlamıyla anlatıyor Cenab-ı Hak burada. Yani yeraltı falan o bana şey gibi geliyor. Biraz daha farklı bir anlayış orada. Burada tek şeyin maneviyatta, itikatta tek olduğu her şeyin. Allah'ın yetek olduğunu yani bunu kavramamız için bu ayet çok önemli.
Şimdi bir kere ne yapıyor? Bütünleştiriyor. Yani şimdi biz arzı görüyoruz. Gözümüzü göğe, semaya kaldırmıyoruz bile. Yani kaldır diyor. Bak oradakilerin de Rabbi. Hatta semavat diyor. Semavat çoğuldur. Bakın arz tekil gelmiştir. Kur'an'da hep tekil geliyor arz, biliyor musunuz? Arzın çoğulu ne biliyor musunuz? Türkçe'de kullanılıyor. Arazi. Arazlı yani datla. Arazi çoğul bir ifade. Yani biz tekil gibi kullanıyoruz ama arzlar demek. Ama arzdan kasıt ne? Yani buradaki dünya. Yani senin ayağının yere bastığın, mekan tuttuğun yer arz. Sema ne? İşte bu bizim gök olarak tanımladığımız sema, Türkçe'de de kullanıyor sema. Neden semavat diyor? Çoğul kullanılıyor. Bunun iki sebebi var. Bir kere Allah-u Teala, şimdi mesela ayetleri hep şöyle anlamak lazım. Biz ayetlerimizi afaki ve enfüsi olarak açıklayacağız diyor ayette. Ne var? Bir kere afaki, ilk baktığında gördüğün, aklına gelen, senin idrak düzeyinde anlaşılabilecek şekilde bir algıla. Bir de enfüsi, derin manaları vardır diyor. Ama biz bunları hep açıklayacağız diyor. Afaki olan ne? Arz, bu yaşadığımız. Semada başımızın üstünde olan bildiğimiz uçakların uçtuğu, kuşların gezindiği alan. Şehadet aleminde. Ama semavat diye çoğul söylediğinde ne oluyor? Şimdi bunu ilk devirdekiler nasıl anlıyordu bilmiyorum. Fakat biz bugün ilkokul kitaplarında bile biliyoruz ki atmosferin 7 tabakası var. İşte iyonofosfer, ozonofosfer gibi birçok, ismini de söyleyemedim. Şey var. Tamamı bunu atmosfer. Bu 7 kat olarak şey yaptığınızda bu dünya, yani senin algılama alanında olduğun alanı gösteriyor. Fakat uzay çalışmalarıyla beraber onun üstünde de bir uzay olduğunu öğrendik biz, değil mi? Ve Allah-u Teala'nın bunu da kastettiğini nereden anlıyorum? Mesela Tebarike suresinde var. Tebarikellezî biyedilmik ve alâ kulli şeyin elbezi halaka sebâ'semâvât seb'a semâvâten tibâka mâ tara fî halqi rahmânî min tevâd tercil basâl teremîn hülsün mercil basâra kerreten ileykel basâra hâsiyen ve hüve hasirin. Biz semâet dünya derken biz en yakın göğü diyor. Biz onu tefsirlerde semâet dünya diye dünya semasını diyor. Ne yaptık? Ama yıldızlarla donattık diyor. Şimdi dünya seması olursa yıldızlar semada değil ki. Hani bundan çok eski zamanlarda belki yakın eliyle uzanabileceğin bir şey olarak algılanabilirmiş. Hadi espri olsun. Mustafa diye bir arkadaşım var o askerde. Böyle arazideyken işte zaman nasıl geçecek? Oradan bundan konuşuyorlar. Birisini keklemek diyoruz ya. Keklemek adına diyor ki ya diyor şu ben tüfeğimle diyor ateş etsem diyor şu ayı vurur muyum diyor. Öbürü diyor ki komutanım diyor menzili yetmez onu belki roketle vurursun diyor. Espriyi atlıyor. Yani idrak düzeyinde ulaşılabilecek bir alan gibi uzak ama ulaşılabilecek alan gibi. Halbuki 300 bin kilometre uzakta olan bir şey. Bunun gibi yıldızlar nerede? Uzayda. Fakat Tebareke suresindeki ifadesiyle o semaat dünya diyor. Ne demek biliyor musunuz dünya? En aşağılı demek. Bizim yaşadığımız şu isim var ya hani arz ya aynı zamanda dünya diyor. Dünya deneya kelimesinden en aşağı en sarkık olan demek. Yani en yakın göğü biz kandillerle donattık diyor Tebarike suresinde, Mülk suresinde. Dolayısıyla birinci sema ne oluyor? Şu bizim gördüğümüz uzay oluyor. Ama uzayın büyüklüğünü biz şu an anca anlamaya başladık. Bir ışık saniyesi 300 bin kilometre yani aya gidiş bir ışık saniyesi. Güneş 8 ışık dakikasında bir ışık yılının mesafesini düşünün. Ve kaç milyar ışık yılı uzaklıkta galaksiler var. Bu bile birinci semaymış.
Evet, aynen.
Bunun gibi 7 tane sema var. Ama semayı da şöyle anlamak lazım yani birinci sema bitiyor da mesafe olarak gittin hadi ikinci semaya gidelim şeklinde değil boyut.
Fizik kurallarına bayılır.
Mesela biz uyuduğumuz zaman bir yere mi gidiyoruz? Hayır başka bir boyuta gidiyoruz. Biri vefat ettiği zaman nereye gidiyor? Başka bir boyuta gidiyor. Halbuki cesedi burada göremiyoruz. Gittiği yer nere? Farklı bir boyut. Semaları da bu şekilde anlamak lazım. Yani semaların her birimi idrak boyutu dediğimizde farklı. Mesela cennet 7 kat. Her birinin arasında mesafeler var. Ama bunlar bizim şey gibi birinci kat bitti, ikinci kata geçtiğimiz şey mesafesel değil. Boyutsal bir farklılık var. Bakın Allah-u Teala'nın büyüklüğünü tamamen anlamak mümkün değil ama bizim bu devirde ilimle beraber daha farklı bir şeyimiz var, şansımız var, avantajımız var. Ha sema daha bu koskoca kainat galaksilerin olduğu daha birinci semaysa artık diğerlerini siz düşünün var. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Miraç'ta çıktığı semaları düşünün. Hepsini kat kat gidiyor, maksimuma ulaşıyor. Hatta Allah-u Teala'ya en yakın meleklerden olan Cebrail Aleyhisselam'ın bile artık ben çıkarsam buradan daha ileri gidersem yanacağım dediği alana gidiyor. Sidretül Müntahari bile geçerek Necm suresinde bahsedilen Kab-ı Kavseyn iki kavis arası hatta diyor ki ev etna daha yakın diyor alana gidiyor. Yani bu bir mahlukatın erişebildiği en maksimum derece. Yani Miraç muhteşem bir olay. İşte burada da yani Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma derken yani tahayyül bir geniş tutun diyor. Ufkunuzu geniş tutun diyor. Hani ilah hüküm vahid ya. Ama diyor Allah'ın ilahlığının tecelli ettiği alanın bütünlüğünü bir tahayyül edin diyor. Bu anlamda vahid hani birlemekti ya, bunun genişliği. Mehmet Yağcı Hoca benim Arapça hocam şunu söylemişti. Neden arz tekil geliyor da sema ve çoğul geliyor? Bu da şöyle açıklamıştı. Sizin ayağınızın bastığı, mekan tuttuğunuz yer sizin arzınızmış. Yani kaide gibi. Sizin bir üstünüzdeki alan sizin semanızmış. Arapçada sema denilince ulvi, yüce, ulaşılması talep edilen ama sizden üst mana, makam anlamına geliyormuş. Mesela tahtlar yukarıda ya, semada deniyor. Yani gökyüzüne kurulmuyor. Senden daha üste kuruluyor. O yüzden Sen mesela bir üste çıktın, bir üst seviyeye çıktın manevi olarak, kat atladın. Orası senin arzın olmuş oluyor. Onun bir üstü senin sema. O yüzden arz bir tane, yani kapsadığın, gelip de ayağını bastığın, mekan tuttuğun alan senin arzın. Onun üstü senin ne oluyor? Seman oluyor. Yukarılara erişemeyeceğinin görüntüsü de burada. Ne kadar çıkarsan çık, onun üstünde semalar var. Hani buradaki ifadedeki bir güzellik bu. Buralar yine anlaşılır. Ama şurası ilginç. Ve ma beynehuma. İkisinin arasındakiler. Bura çok ilginç geldi bana. Arz, semalar ve ikisinin arasındakiler. Bana çok ilginç geldi. Yani arz ve sema desek yeterince kapsayıcı olmuyor mu? Niye arz ikisinin arasındakiler diyor? Ben şöyle düşündüm. Bir kere şu var, hani afaki açıklayalım. Arz ve sema deyince önce mekan kastediliyor. Yani dünya, mesela sema dersek de gökyüzü anlaşılıyor. Ama beynehuma arasındakiler deyince mesela kuşlar. Yani arzla sema arasındaki yaşam alanı, mekan, arz ve sema evet. Beynehuma deyince de ikisinin arasında yaşayan mahlukat. Yani biz insanlar, hayvanlar arz kökenli, kuşlar sema kökenli. Melekler var semada yağmuru indiren, cinler var. Bunlar da arasındakiler. Yani birinci olarak onu algıladım. Bunu yukarı devam ettirirsek, her türlü manevi semayı kastedersek, birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, bunu anlamak için şey var mesela, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında her katta bir peygamberle, o katın peygamberiyle görüşüyor, bir üste bir üste çıkıyor. Yani oranın yaşam alanındaki bizim bilemeyeceğimiz gaybi mahlukat. Yani meleklerde tek çeşit değil. Bir mukarrabin olanlar var, bir zatına tecelli edenler var, bir yeryüzüne yağmur indirenler var her yerde. Bilemeyeceğimiz şeyler. Bir de ne var? 18 bin alemin Mustafa'sı deniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz hani alem diye sayın, birkaç tane sayabiliriz. İşte insanlar alemi, melekler alemi, cinler alemi, hayvanlar alemi, değil mi? Ağaçlar alemi. Yani şey yapamaz. Ama 18 bin. Yani bizim algı boyutumuzun dışında birçok alem var. Anlatabildim mi? Bunların da aralarındaki mahlukat var bizim bilemeyeceğimiz. Değişik boyutlarda yaşam şeylerinde bu var. Benim aklıma bu geldi. İkincisi, şu an bilimle biraz daha biliyoruz ki mesela paralel alemler, paralel boyutlar keşfedildi. Yani biz burada yaşıyoruz ama bizim bizim farkında olduğumuz alanın dışında da paralel yaşamlarımız var. Bu bilim kurguda, yani bu ispatlanmış, bu ütopik bir şey değil. Aslında bizim anlayamadığımız tasavvufi hikayelerde de bu var. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin menkıbelerine bakın. Aynı anda birçok yerde bulunması, değişik mekanlara gitmesinden bundan bahsediliyor. İşte bunlar da beyne hüma derken bu paralel idrakları, paralel yaşam alanları olabilir. Ki biz bunlara mesela berzah bunu anlatıyor olabilir. Mesela Rahman suresinde ne var? İki deniz misal veriyor. Birbirine, Allah ezan mı okunuyor? Bayağı oyalandım ya. İki deniz veriliyor. Birbirine karışmazlar diyor, değil mi? Aralarında ne vardır diyor? Berzah vardır diyor. Bir berzah. Maneviyatta berzah kullanılır. Mesela berzah alemi. Ölülerin vefat ettikten sonra ahiret alemine, yani ikinci sure öfürünceye kadar arada kaldıkları alem berzahtır. Aynı şekilde de her idrak, her boyut düzeyinin arasındaki yaşam alanı da berzah olarak adlandırılıyor. İşte beyne hüma derken de, bunların arasındakiler derken de, ben bu paralel, berzah olabilir, misal alemleri olabilir, bu alemlerin de işaret olmuş olabileceğine inanıyorum. Yani Rabbim, Rabbüs semavati vel ard derken, kendi Rablığının genişliğini, kapsamlığını anlatırken bir önceki geçen vahid El Vahid diyor ya, Vahid esmasını ve anlatırken de bütün bu kuşlar, ağaçlar, taş, toprak, siz ve bütün esmalar da bu biraz evvel söyleyeceğim arz ve semanın da kapsama alanının içerisinde bunların hepsinin bütünlüğü vahdaniyet. Yani ufkunuzu daraltmayın. Bunlarla beraber bakın derken de azametini de anlatıyor. Bununla ilgili söyleyeceklerim var ama bugün yetmedi. Haftaya devam ederiz. Mesela şeyi anlatmadım. Ve Rabbül Meşarik, hani reklam olarak söyleyeyim, doğuların diyor. Şark kelimesi doğumu, doğmak demek. Meşarik de doğuş yeri. Yani doğu. Doğuların Rabbi ne demek? Yani biz bir tane doğu var. İşte doğu, güneşi doğdu yer. Ama doğular derken de burada muhteşem bir sırrani bir şeyleri anlatıyor. İnşallah haftaya bunu Allah nasip ederse anlatırız. Allah-u Teala Allah'ın güç ve kudretlerini mümkün olduğu kadar anlayıp bunun bir olduğunu anlatıp kesretten vahdete, vahdetten de ehadiyete anlayış nasip etsin. Amin. Ve bunu da yaşayan, la ilahe illallah'ı doğru anlayıp doğru yaşayan ve sadece ona yönelen kullarından eylesin inşallah. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.